Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan özellikle sohbetimize devam edeceğiz. Tabii Ramazan içindeyiz. Ramazan artık bundan sonra oruçla, özellikle Ramazan ayı ile ilgili kardeşlerimizin bir hayli soruları geliyor. Dolayısıyla bugün oruçla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de ne var? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde neler buyurulmuş? Oruç tutmayla ilgili ne gibi farz, vacip, sünnet veya tetavvu orucu anlamında bize intikal eden ne gibi hükümler olmuş? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Şimdi bildiğimiz gibi bütün bu gibi konularda bizim için kitap, sünnet, icma, kıyas dediğimiz ana deliller esas oluyor. Oruç dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de ne var oruçla ilgili? Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifte neler buyurulmuş? Bunlar esas oluyor. Hele ibadetlerde kitap ve sünnet asıl oluyor. Dolayısıyla kitap ve sünnet dışında bizim kendiliğinden ibadetlere ilave yapma hakkımız yok. Çıkarma hakkımız da yok. Yani ne azaltabiliriz ne çoğaltabiliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı şekilde, onun tavsiye ettiği tarzda ibadetlerin şekli, miktarı belirlenmiş. Şimdi önce bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de oruçla ilgili olarak Bakara suresi 182. ayet-i kerimede, 183. ayet, 184 ve 185. O 3-4 ayet-i kerime ve devamında da bir iki yine Ramazan ilgilendiren açıklama var. Aşağı yukarı bir sayfanın üzerinde Bakara suresinin bu bölümünde oruçla ilgili açıklamalar getirilmiş. Ve ayet-i kerime şöyle başlıyor. Nesadüllah bismillah. Ya eyyühledin aminu. Ey iman edenler. Kütübe aleyküm siyamı. Oruç size farz kılındı. Kime? İman edenlere. Demek ki hitap oruçla alakalı muhatap alınanlar müminler. Yani önce iman şartı, Müslüman olmak gerekiyor. Oruç Müslümanlara farz. Kema kütübe alellezine min kablikum. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Demek ki oruç önceki ümmetlere de var. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de, asıllarında bize farz kılındığı gibi oruç onlara da farz kılınmış. Tabii miktarı ne kadar, hangi vakitte tutuluyor anlamında açıklıklar bize Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemiş ama şu anda Hristiyanların da perhiz anlamında da olsa oruca bazı değişiklikler getirmek suretiyle günümüzde kilise anlayışında orucun olduğunu biliyoruz. Fakat sadece işte hafif yemekler yemek yoluyla perhiz anlamında bir şekil vermişler. Yahudilerde aşure günü gibi çok az, Muharrem'in onunda tuttukları oruç gibi sınırlı zamana bunu inhisar ettirerek tamamen Yüce Allah'ın onlara bildirdiği oruç şekli tam olarak devam ediyor mu etmiyor mu konusunda doğrusu İncil ve Tevrat'ın aslı elimizde olmadığı için bu konuda bazı yine değişikliklerin olduğunu söyleyebiliyoruz. Önceki dinlerin asılları maalesef sonraki dönemlerde değişikliğe uğramış. O yüzden bizdeki gibi düzenli bir oruç anlayışı şu anda onlarda yok. Belirli zamanlarda perhiz tarzında veya çok sınırlı günlerde oruç tutma şekline bunu çevirmişler. Şimdi o hemen ayeti gelmenin sonu لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Umulur ki sakınırsınız. Korunursunuz. Nelerden korunursunuz, sakınırsınız? Allah'a karşı gelmekten. Yani takva sahibi olursunuz. Bu sayede. Yani oruç sayesinde Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya alışırsınız. Sabahtan akşama kadar aç ve susuz durmak yoluyla, eşinizden de ayrı kalmak suretiyle yapacağınız bu eğitim, oruç eğitimi size çok şey kazandırır. Böylece Allah'ın emirlerine uyma, yasaklarından da kaçınma alışkanlığını edinirsiniz anlamında. Yani uzun soluklu bir ibadet dikkat edilirse gün boyunca devam eden. Yani bazı ibadetler sınırlı, sabah namazını iki rekat kılıyoruz farzı, iki de sünneti kıldık, bitti mesela. Öğlen, ikindi, akşam, yatsı namazları belli rekatlarla kılınıyor. Bitince, selam verince yani namazdan çıkıyoruz. Oruç daha uzun soluklu bir ibadet. Sabah imsak dediğimiz sabah namazından önceki sabah namazın daha doğrusu vakti girdiği andan itibaren başlıyor. Akşam güneş batıncaya kadar devam ediyor gün boyunca. Devam eden uzun soluklu bir ibadet. Mesela bir cuma namazı, yine cuma namazına giriyoruz. İlk sünneti kılıyoruz. İşte hutbe irade ediliyor. Farzı kılıyoruz. Ondan sonraki sünnetler var. Cuma namazının süreci işte yarım saat, bir saat diyelim içinde yerine getirilmiş oluyor. Hac ibadeti daha uzun soluklu bir ibadet. 15-20 gün daha fazla bir süreyle memleketimizden çıkıyoruz. Hacca gidiyoruz. 15-20 gün süreyle sürekli ibadet halindeyiz. Umre'ye gidiyoruz aynı şekilde. 3-5 gün, 10 gün ne kadar kalıyorsak. Dolayısıyla dönünceye kadar bizim umre faaliyetimiz hep Cenab-ı Hakk'ı zikrederek, anarak, ibadet ederek, oralarda daha önceki Allah Resulü'nün gezdiği yerlerin, efendim gazivelerin yerine ifa edildiği Uhud gazivesinin yapıldığı yerleri, Hendek'i ve diğer Arafat yerlerini gezerek, ziyaret ederek bütüncül halde manevi bir feyiz ve bereketle geri dönüyoruz. Bu da uzun soluklu, daha da uzun süreli bir ibadet olmuş oluyor. Hulasa oruç demek günlük, gün boyunca devam eden bir ibadet olarak yerine getirilmiş oluyor. Eyyâmen mâdûdât, belirli günlerde olmak üzere. Belirli günler devamında gelecek Ramazan ayı kastediliyor. Yani bir ay Ramazan ayı süresince oruç tutmak size farz kılındı şeklinde bir sonraki ayet-i kerimede devam ediyor. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا. Ancak hemen oruç sağlıkla ilgili bir konudur. Eğer aç ve susuz kalmak sağlığımızı bozuyorsa, bozacaksa veya zaten sağlığımız bozuk durumdaysa, bedeni bir ibadet olduğu için oruç bizim tabii ki sağlığımızı ilgilendiriyor. Hemen ayet-i kerime zorlukla karşılaşacak olanlara bir kolaylık, bir ruhsat getiriyor. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا, sizden kim hastaysa Ramazan günü, ev alâ seferin veya yolculukta bulunuyorsa, yolculukta meşakkatler hali değildir demiş İslam alimleri. Yani muhakkak yolculukta sıkıntılar vardır. Yorulmalar vardır, koşuşturma vardır. Efendim imsak ve iftar saatleriyle alakalı problemler yaşanır. Oruca başlama ve oruca son vermeyle alakalı konular rahatlıkla evde olduğumuz gibi yerine getirilemez. Sıkıntılar doğar. Dolayısıyla seferilik sırasında da oruçla ilgili bir ruhsat getirilecek. Hemen devamında fe'idtum min yemruhar getirilecek ama tabii ki bunlar oruçtan muaf değil. Yani hastalık sebebiyle veya yolcu olduğu için orucu tutamadıysa ayetin devamında fe'idtum min yemruhar, diğer günlerden sayısınca kaza etsin. Kaç gün kazaya kalmışsa o miktarda orucu Ramazan ayı dışında, yolcuysa yolculuktan dönünce, hastaysa hastalığı iyileşince kaza etsin, gün sayısınca onu telafi etsin diye hemen çözüm getirilmiş. Devam ediyor ayet-i kerime. وَالَذِنْ تُيْكُنَهُ فِدِتُنْ تَعَمِسْكِينَ. Oruca takat getiremeyecek durumda olanlara gelince. Şimdi oruca takat getiremeyecek deyince birinci derecede yaşlı, en artık yaşlılık dönemini yaşayan, oruca dayanamayacak duruma gelmiş olan kişiler oruç tutmak yerine ayetin devamında fidyetün tamiskin, bir fakir doyumu fidye versinler buyuruyor Cenab-ı Hak. Her gün için bir fidye, bir fakir doyumu olmak üzere bu fidye oruç yerine geçiyor. Çok yaşlı kardeşlerimiz veya müzmin bir hastalığa yakalanmış, iyileşme ümidi yok. İşte kanser olabilir, ileri derecede şeker hastalığı olabilir ve tedavi de edilemeyen durumu varsa, daha sonra kaza etme ümidi de olmadığı için bu gibi kardeşlerimiz her gün için bir fidye vermek suretiyle, ki en az işte 12-15 lira gibi Diyanet'in fitre hesabı fidye ile aynıdır. Bunu müftülüklerden sorarak, tabii mali durumumuza göre en düşük rakamdan vermek yerine ayet-i kerime fidyetün tamiskin, bir fakir doyumu kadar fidye tanımını getirmiş tırnak içi. Üç kelimeyle Cenab-ı Hak çok güzel bir tanım getirmiş. Bir fakir doyumu yiyeceği, günlük yiyecek kastediliyor. Dolayısıyla kendimiz çok rahat imkanlarda yaşıyorsak, mali durumumuz çok iyiyse, tabii ki misafirimize ikram ederken de çok fakir sofrası kurmayız. Hani evimize misafirimiz gelse, varlıklı bir aileysek ve birkaç çeşit yemekle sofraya oturuyorsak, dolayısıyla misafirimize de benzer ikramlar yapmak isteriz. O zaman tutamadığımız orucun fidyesini de yine evimizde harcadığımız gibi, kendi mutfağımızdaki gibi biraz yüksek fidye miktarıyla ödememiz elbette daha uygun olur. Ama ödemede zorluk çeken, emekli maaşıyla ancak geçinmeye gayret eden yaşlı kardeşimiz, ben asgari ücret yani fitrenin en düşük rakamı üzerinden, işte 12 liraysa 12, 15 liraysa 15 lira üzerinden ödeyeceğim derse ayet-i kerime ona da müsait. Yani güzel bir tanım verilmiş burada. Herkes kendi durumuna göre fidyenin miktarını belirleyebilir. Nitekim Ramazan'da, Ramazan sonunda fitre dediğimiz, fitreyi vermelerde de aynı şeyi uyguluyoruz malum. İşte buğdaydan, efendim hurmadan, kuru üzümden, şundan şundan diye hadis-i şeriflerde geçen Peygamber Efendimiz zamanında miktarları belirlenen fitre miktarları var. Gıda maddeleri üzerinde bilindiği gibi. Dolayısıyla fitre miktarınca olan buğdayı, o miktardaki hurmayı biz fakire verdiğimiz zaman fitre yerine gelmiş oluyor. Suudi Arabistan'da bunu mesela pirince uyarlamışlar. Pirinci tartarak fitre pirinç paketleri var. Medine-i Münevvere'de özellikle Mesnevi'nin dışında bunları yığın halinde fitre için hazırlanan pirinç paketlerini kişi alır, parasını verir. Orada işte fakirlere bunu ulaştıran aracılar var, vakıf görevlileri. Onları teslim ediyorsunuz. Dolayısıyla işte 3 kişiyseniz 3 paket pirinç paketi verdiğiniz zaman fitre yerine gelmiş oluyor mesela. Yani toplumun ihtiyacı olan, bugün hurma da vermek caiz olmakla birlikte orada işte pilav yaparak aile içinde bunu değerlendirir diye fakir ailelere pirinç olarak vermeyi hesaplamışlar. Denk miktarda paketlemişler mesela. Böyle de olabiliyor. Yani fitre illa para olarak verilmesi gerekmiyor. Gıda maddesi olarak da verilmesi mümkün oluyor. Yani kısaca bir ay oruç tutamayan kardeşimiz 30 gün oruç süresi 30 fitre miktarınca fidye verdiği zaman fakirlere aynen oruç tutmuş olanlar gibi ecre nail olacağı umuluyor. Çünkü buna izin veren de, bu alternatifi bize gösteren de Yüce Allah'tır. Yani biz illa azimete gayret ederek hasta olursak da oruç tutalım veya yolcu olursak da oruç tutalım diyebiliriz. Hastalığımız artmayacaksa, yolculukta çok sıkıntı çekmiyorsak tabii ki oruç tutabiliriz. Ona da bir engel yok. Ama ruhsatı kullanma hakkımızı da Kur'an-ı Kerim bize göstermiş. Ayet-i Kerim'in devamında فَمَنْ تَتَوَا خَيْرًا İşte kim hayrı tetavuan, kendi rızasıyla arttırırsa, fazlatan hayır yaparsa Ramazan günü veya bir önceki fidyeyi işte arttırarak verirse, asgarisinden değil de daha iyisinden verirse anlamına da müsait. Kim yaptığı bu hayırları arttırırsa Ramazan ayında dolayısıyla hayrun lehu, kendisinin daha hayırlıdır. Daha fazla sevap kazanır. Ve entesemû hayrun leküm. Bununla birlikte sizin oruç tutmanız daha hayırlıdır buyurulmuş. Yani yine de oruç tutmaya gayret etmeniz. Mesela rahatsızlığımız var. Ama oruçta tutabilecek durumdayız mesela. Oruç tutarsak rahatsızlığımızın artma riski yok diyelim. Ben oruç tutmaya gayret edeyim dediğimiz zaman belki de aslında bizim bu orucumuz bizim rahatsızlık, hastalık duyduğumuz konuda bize şifa bile verebilir. Yani midemizin dinlenmesi, abur cubur yemek yemeden istirahata çekilmesi, oruç tutmak yoluyla bizim hastalığımızı bakarsın hafifletebilir de. Bunu tıp açısından da değerlendirme imkanı olabilir. Tabii ki bizi riske sokacak hastalıkları kastetmiyoruz. Yani sadece dişim ağrıyor diye bir kimsenin oruç tutmaması söz konusu olmaz. Mesela başım ağrıyor dese bir kimse, baş ağrısı orucu engel değil. Bu da bir hastalık tabii ki. Ama başımızın ağrıması ya da yarın baş ağrısı dediğimiz rahatsızlığımızın olması oruca engel değil. Diyelim tansiyonumuz var mesela. Tansiyon da bir hastalık, rahatsızlıktır. Efendim bende tansiyon var, oruç tutamam. Eğer oruç tutmamız bizim tansiyonumuzu çok yükseltiyorsa, yükseltecekse, böyle bir risk varsa doğru, tutmayabiliriz. Tansiyonumuzu arttıracaksa yalnız. Ama doktor oruç tutmakla senin tansiyonun artmaz diyorsa bize, Müslüman bir doktor, o zaman demek ki oruç bizim için riskli değil demektir. Yani hulâsı buna benzer. Her hastalık oruç engeli değildir. Ama eğer oruç tuttuğumuz zaman rahatsızlığımız daha da artacak ve hayati risk meydana gelecek veya hastalığımız ziyadeleşecekse tabii ki oruç tutmama hakkını Kur'an-ı Kerim bize vermiş. Ancak bununla birlikte وَاَنْتَسُومُوا خَيْرُ لَكُمْ oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır buyurulması dikkat çekici. Yine demek ki gayret etmek gerekiyor. Yani yolculukta da biz orucumu tutsak tutabiliriz tabii. Buna bir engel yok. Ayet-i Kerime, bir sonraki ayet-i kerimeye geçiyor ve Ramazan ayıyla ilgili konuya şöyle giriliyor. Nesabira, şehr-i Ramazan lezi ünzile fihil Kur'an'ı hüdellinler. Şimdi şehr-i Ramazan, o Ramazan ayı ki. Demek ki belirli günlerde oruç tutmak Ramazan ayına mahsus. Ramazan ayının tahsis edildiği, orucun onunla alakalı olduğu ayet-i kerime de belirli hale geldi. Şimdi Ramazan ayı ile ilgili bir açıklama getiriliyor. Niçin Ramazan ayı? Oruç niçin Ramazan ayında tutuluyor? Ellezî unzile fîhil Kur'ânü, o ayda Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim bildiğimiz gibi Kadir gecesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilmeye başlandı. Dünya semasına defaten indirildi. İşte Berat gecesinde dünya semasına Beyt-i Mamur'a indirildiği, ondan sonra Kadir gecesinde de ayet ayet artık 20-22-23 yıl süreyle Peygamber Efendimiz'e parçalar haline indirileceği ifade ediliyor. Asıl fiilen Kur'an-ı Kerim'in dünya gezegenine inmeye başlaması, Peygamber Efendimiz'in inmesi Kadir gecesinde Ramazan ayında vuku bulmuş. Bu da Ramazan ayının önemini gösteriyor. Hüdellin nasi, insanlar için bir hidayet kaynağı olan, yol gösteren, rehber olan Kur'an-ı Kerim o ki o Ramazan ayında indirilmiştir. Ve beyneti minel hüda vel furkan, takım hidayet ve hak ile batıl ayıran birçok açıklamaların yer aldığı, açık delillerin, açık ayetlerin yer aldığı Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Bu sebeple de oruç Ramazan ayında tutulur. Devam ediyor ayet-i kerime. Femen şehide minküm şehra. Sizden kim o aya şahit olursa, yetişirse, idrak ederse demek. Kimin hayattayken ömründe Ramazan ayı girerse, Ramazan ayı yetişirse, felyesumhu, onu oruçta geçirsin. Şimdi demek ki orucun üzerimize farz olmasının şartı, Ramazan ayı girecek ki farz orucu tutmuş olalım. O zaman Ramazan ayı ne zaman başlar konusu akla geliyor. Dolayısıyla Ramazan ayının başlaması efendim takvimlere yazılmıştır deriz. Takvime göre tutarız. Fakat takvimlerin de meydana getirilmesi konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hilal gözetleme diye bir uygulama var. Çünkü bu beldeden beldeye, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilen bir durum arz edebiliyor. Hele eski yüzyıllarda takvimlerin falan olmadığı dönemlerde insanlar gözetleme yoluyla ayın başını ve sonunu belirgin hale getiriyorlar ve dolayısıyla Peygamber Efendimiz zamanında da hilal gözetleniyor. Bir sonraki ayın hilali görüldüğü zaman oruca başlanıyor. Daha sonraki ayın, Şevval ayın hilali görünce de o aya geçiliyor ve Ramazan ayı bitmiş oluyor. Bayram yapılıyor. Uygulama öyle Peygamber Efendimiz ve yüzyıllarca da konu genelde o şekilde gelmiş. Şimdi bununla ilgili Allah Resulü şöyle buyurmuş. Sumu lürüyetihi ve eftiru lürüyetihi. Hilali görünce buyurmuş Peygamberimiz. Oruç tutunuz. Yani Ramazan ayı hilalini görünce oruç tutunuz. Ramazan ayı girmiş olur. Ve eftiru lürüyetihi. Bir sonraki ay olan Şevval ayının hilalini görünce de iftar ediniz. Yani bayram yapınız. Şimdi görme deyince tabii o devirde çıplak gözle görme kastediliyor. Radar vesaire şeylere olmadığı için uygulamaları normal gözle gözetleyip hilal görüldüğü zaman tabii Şaban ayının son günü, son 1-2 gününde gözetleme yapılıyor. Hilal görüldüğü zaman Ramazan'a girmiş oluyor. Bu gözetleme şöyle oluyor uygulamada. Şimdi bildiğimiz gibi güneş batı cihetinde yani battığı yere hilalde çok yakın batıyor. Yani ayın battığı yerle güneşin battığı yer birbirine çok yakındır. İzlersek bunu görürüz. Şimdi dolayısıyla Şaban ayının son günü hilali gözetlerken bir iki gün önceden gözetlemeye başladıysak acaba Ramazan yarın mı daha sonraki günde mi diye genelde iki güne yaymak uygun olabiliyor. Birinci gün gözetledik diyelim, güneş battı, hilal görünmedi. İkinci gün hilali gözetliyoruz, güneş batıyor, bakıyoruz 20 dakika sonra hilal görünüyor. Güneşin battığı yere yakın bir yerde hilali görebiliyoruz. Ama güneşin batışından 20 dakika sonra görebildik. Şimdi dolayısıyla hilali görebilmek için güneş battıktan sonra eğer hilal ufkun üzerindeyse gözle görülecek bir noktada olabilmesi için en az 18-20 dakika geçmesi gerekiyor. Güneşin ışıkları arasında hilalin kaybolmaması için çıplak gözle görmenin şartı bu. Yani en az 18-20 dakika geçmeli ki güneş battıktan sonra hilal gözle görülebilsin. Aksi halde güneş battı diyelim, 5 dakika sonra da hilal battı. Güneşin batışına çok yakın yani süresi. Dolayısıyla güneşin ışıkları çok kuvvetli olduğu için gündüz hilali göremediğimiz gibi, gökyüzünde hilal gündüz de bulunur belli zamanlarda ama güneş ışıkları sebebiyle, aydınlık sebebiyle hilali hiç göremeyiz. Yıldızları da göremiyoruz mesela. Gündüz yıldızları göremiyoruz. Neden? Güneşin ışığı yıldızları kaybettiriyor. Hilali de kaybettiriyor. Ayı da göremiyoruz yani gündüz. Gökyüzünde olsa da göremiyoruz. Bu yüzden güneş battığı zaman, hele battığı yerde ışıklar da çok kuvvetli toplandığı için o ışıkların arasında hilali görmek mümkün olmuyor. Biraz zaman geçmesi lazım. O zaman da işte en az 17-18 dakikayı aşmalı ki hilal görünecek kıvama gelsin. Yani ortalık azıcık kararsın, hilal görünebilsin. O esasa dayanıyor yani. Hulasa güneşin batışından hemen 5-10 dakika, 12 dakika sonra hilal batarsa görünmüyor. Ertesi gün Ramazan'da başlamıyor tabii ki. Bir sonraki güne geçiyoruz. Tabii bir sonraki gün hilal aşağı yukarı 49-50 dakika geç batıyor şeyden. Güneşle hilalin batış süresi arasında 50 dakikaya yakın bir süre var. Ertesi gün 50-55 dakika geç batacağı için yukarılarda rahat görünüyor. Güneş batıyor, ortalık kararıyor, kararmaya başlıyor. Hilali yukarılarda görüyoruz. Ve ertesi gün Ramazan ayının girdiğini anlıyoruz. Şimdi burada problem İslam aleminde şu sonucu ortaya çıkarıyor. Yani güneşin batışından sonra hilal ufkun üzerindeyse 5-10 dakika, 12 dakika sonra bile batsa radarda görünüyor tabii ki. Hesaplamada görünüyor. Astronomi uzmanlarının hesaplamasında ufkun üzerinde görünüyor. Ama gözle görünemiyor. Acaba biz çıplak gözle görmeyi mi esas alacağız, radarla görmeyi mi, hesaplama sonucu ufkun üzerinde bulunmasını mı? 3 tane şık var. Sonuçta baktığımız zaman Allah Resulü döneminde sonraki yüzyıllarda hep gözlem yoluyla, çıplak gözle yani, aletsiz ve radarsız diyelim. Gözetleme yoluyla hilali tespit, bir sonraki ayı belirleme esas alındığı için dolayısıyla bunu bu esasa göre belirleme yüzyıllarca devam etmiş. Şimdi günümüzde de bu esastan hareket ederek bulunduğumuz beldede hilalin görülür konumda olması diyelim ona biz. Görülür konumda olması halinde işte 18-20 dakika sonra güneşin batmasından sonra batsa bile gözle görülebilecek konumda olduğu için ertesi gün Ramazan ayı başlar. Ayın sonunda, Ramazan ayı sonunda gözetlendiyse bu şekilde Ramazan ayı sona erer, bayram yapılmış olur diyebiliyoruz. Şimdi radarı esas alan yerlerde tabii ki o zaman bir gün önce oruca başlanacak anlamı çıkıyor. Bazı yerler o tarzda gözetleme yaptığı zaman bir gün önce oruca başlıyor. Bizim Hanefi mezhebinde şöyle bir esasdan hareket edilmiş. Hilal belli bir yerde görüldüğü zaman haberleşme yoluyla nerelere bu haber ulaşırsa oranın yetkili makamları biz bu habere güveniyoruz diye karar verirlerse o toplum devletin verdiği diyelim yetkili kimselerin inceleyerek verdiği uyduğu bu habere göre aynı gün oruca başlayabiliyorlar. Yani bu esasa göre kısaca Hanefi mezhebinde hilal bir yerde görüldüyse oradan gelen haber sağlıklıysa yetkili makamlar da bu haberi inceleyerek bunda hile huda yok ve gelen haber sağlamdır diye karar veriyorsa ilan ederek Ramazan'ın girdiğini veya Ramazan'ın sona erdiğini ilan ederek toplumuna duyurur ve buna göre amel edilir demiş Hanefi mezhebi. Şafii mezhebi ise gözetleme esastır demiş ama haber sadece sefer mesafesine kadar etkili olur demiş İmam Şafii Hazretleri. Sefer mesafesi de yani fazla 144 kilometre falan oluyor Şafii mezhebinde. Yani 140 kilometreye kadar olan etraftaki köylere, kasabalara hilalın görüldüğü haberi yayılırsa Şafii mezhebinde o belde halkı aynı günde kendileri görmese bile hava bulutlu olduğu için falan hiç görmeseler bile orucu aynı günde birlikte tutabiliyorlar. Fakat bizim Hanefi mezhebi konuyu daha geniş tutmuş. Haberleşme daha uzak yerlere gidebiliyorsa ki günümüze ışık tutan bir içtihattır bu aslında veya görüştür. Haberleşme fevkalade kolaylaştı. Bildiğimiz gibi telefonlarla, televizyon yoluyla birçok yollarla artık internet yoluyla falan hilalı bizzat resmini de görerek hatta izleme imkanı günümüzde doğdu. Cebimizdeki telefonda bile bunu izleme hilalın hangi anda battığını elimizdeki telefonda bile görme imkanımız oldu artık günümüzde. O yüzden bunlar problem olmaktan çıktı. Belki söylediğimiz gibi şu ilke üzerine durulabilir. Acaba güneş battıktan sonra kaç dakika sonra hilal batmaktadır? İşte 17-18 dakika gibi geç batıyorsa ertesi gün Ramazan başladı demektir. Bu ilkeyi esas aldığımız zaman birçok yerlerde konu aydınlanmış olabilir. Sanıyorum Ramazan başlarında bunlar tartışılıyor genelde. Bu şekilde çözmek lazım. Zaten hadis-i şerifin devamında aslında Allah Resulü buna çözüm şöyle getirmiş. Fîn gumme aleyküm. Eğer hava bulutluysa buyuruyor Peygamberimiz. Yani bulunduğunuz yerde hava bulutlu olduğu için hilali göremiyorsa ne olacak? Bugün de yarın da öbür günde 3-5-10 gün hava bulutlu, yağmurlu diyelim. Ve o iklimleri de hani kış kar olan yerleri de kış mevsimini dikkate alarak Peygamberimiz Fîn gumme aleyküm. Eğer hava bulutluysa hilali göremiyorsanız fettemüşü ara Şaban'ı selatini yemen. Bir önceki Şaban ayını 30'a tamamlayın. Ondan sonra oruca başlayın buyurmuş. Bir önceki ay demek ki 30'a tamamlanıyor. Ondan sonraki gün hükmen Ramazan kabul ediliyor. Ramazanın sonunda diyelim hilali göremedik. Hava bulutlu, yağmurlu, kış günler rastladı bulunduğumuz beldede. Hilali göremiyoruz bir türlü. Hiç önemli değil. Bir önceki ayı hükmen 30'a tamamlıyoruz. Ondan sonraki günde bayram yapıyoruz. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde daha o günlerde çözüm getirilmiş. Hatta aynı yılda özellikle Peygamberimizden sonraki dönemde mesela Suriye bölgesine giden bir kafile Muaviye'nin Şam'da bulunduğu sırada Ramazan'ın başında yani Şaban ayının son günlerinde Şam'da bulundukları sırada hilal gözetlemesi yapılmış. Medine-i Münevre'den gelen sahabe de bu gözetleme heyetine katılmış. Hatta bizzat Muaviye de katılmış. Rivayet edildiğine göre. Ve o gün hilali görememişler. Dolayısıyla ertesi gün hilal Şam bölgesinde o gün hilali görüp oruca başlamışlar. Medine bölgesinde ise o yıl hilal görülmemiş. O günde hilal görülmemiş. Yani kısaca Şam bölgesi bir gün önce oruca başlamış. Medine bölgesinde ise o yıl bir gün oruca geç başlanmış. Kısaca bu heyet tabii daha sonra, daha o ticari amaçla Şam'a giden bu kafile Medine'ye dönünce sormuşlar siz ne zaman oruca başladınız Suriye bölgesinde? Yani biz şu günde demişler. Cumartesi günü başladık. Cuma günü hilal gözetledik, gördük. Cumartesi başladık. Medine bölgesi ise Cuma günü hilali görememiş, cumartesi günü görmüşler. Pazar günü oruca başlamışlar mesela o yıl. Bir gün Medine bölgesiyle Şam bölgesi arasında farklı günlerde oruca başlanmış. Tabii Şam'dan gelen, dönen kafile yetkilisi Abdullah bin Mesud olması lazım. Ona sormuş, demiş siz böyle bir gün eksik tutmuş olacaksınız. Biz bir gün fazla tuttuk. Suriye bölgesine oruca başlamıştık. Sizin eksik kalıyor Medine bölgesinin. Ramazan'ın sonunda ilave yapacak mısınız veya kaza mı edeceksiniz diye sorunca yok demiş. İşte onun üzerine bu, biraz önceki hadis-i şerifi okuyarak hava bulutlu olunca göremeyince demiş peygamberimiz gördüğünüz bir gün sonra bir önceki ayı 30'a tamamlarsınız. Peygamberimizin bu şekilde ruhsatı var. Biz buna dayanarak Ramazan ayının sonunda da hilali gözetleriz. Görünce bayram yaparız. Ramazan ayı bitmiş olur. 29 günde kalabilir, 30 gün olabilir. Artık o günkü şartlara bağlı demiş sahabe. Yani dolayısıyla demek ki bir gün geç başlayanlara bir gün kaza etme veya ilave etmek söz konusu olmayabiliyor. Yani kısaca Ramazan'ın demek ki başlangıcıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمْ شَرَفَ الْيَسُمْهُ ayet-i kerimesi belirleyici oluyor. Sizden kim o aya yetişirse onu oruçla geçirsin. Yetişmek de hesaplayarak o aya girdiğimizi bilmemiz lazım. O bilmek de işte bu hesaplamalarla zaten ortaya çıkıyor. Günümüzde zaten bunu Diyanet İşleri Teşkilatları bir hayli düzene soktular. Ayet-i Kerime devam ediyor. Yine وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا yine kim hasta olursa. Tabi burada minküm lafzı yok. Sadece yukarıdaki ayetin tekrar oluyor. Sizden kim hasta olursa Ramazan gününde evvela seferin veya yolculukta bulunursa فَاِدْتُمْ مِنْ يَمْنُخَرْ diğer günlerde sayısınca eksik kalan orucunu kaza etsin, tamamlasın. Şimdi burada aynı cümle yine tekrar etti dikkat edilirse. Bir önceki ayette de bu cümleler vardı. İkinci bir tekrar teyit aslında hatırlatma oluyor bir bakıma. Yani şartları da zorlamayın. Eğer hastaysanız veya yolculukta bulunuyorsanız oruç tutmama hakkınız vardır. Ve bunun yerine gün sayısınca kaza edersiniz diye ruhsat getirilmiş. Şimdi devamı ayet-i kerimede de yine buna işaret ediliyor. Yuridullahu büküm yusra ve la yuridu büküm usru. Allah sizin için kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Yani şartları çok da zorlamayın manasında. Yani oruca dayanamama tehlikesi varsa, hastalığınız artacaksa, oruç tutmak riskli hale geldiyse, sizin için kolay olan nedir, zor olan nedir? Zor olan kendinizi riske sokmanızdır. Kolay olan nedir? Oruç tutmama yoluyla sağlığınızı korumaya çalışmaktır. Allah sizin için kolaylığı diler, zorluğu dilemez. Yani illa zorluğu tercih edin diye sizden bunu istemez. Kolayına esasları. Vele tükmünü iddete ancak sayıyı tamamlamanızı ister. Tamamlansın ister Allah. Sayı nedir? Diyelim 30 günse o yıl Ramazan. Siz 20 gün tuttunuz. 10 günde hastalığınız oldu diyelim mesela. 10 gün oruç tutamadınız. Dolayısıyla sayın tamamlanması 30 günse Ramazan 10 gün eksiğimiz var. Bunu 30'a tamamlamayı Cenab-ı Hak murad eder. Önemli olan bunu 30 güne tamamlamak. İster Ramazan ayında, ister Ramazan dışındaki günlerde. Ramazan ayında bir şekilde tutamadıysak, hasta olduğumuz için veya yolculukta bulunduğumuz için bunu diğer günlerde tutarak sayıyı tamamlamak. 30 güne tamamlamak yani asıldır buyruluyor. O zaman bir ay oruç tutmuş durumda bulunuyoruz aslında. Mümkün olunca Ramazan ayında sağlıklıysak, değilse Ramazan dışında eksikleri tamamlıyoruz. Dolayısıyla sayı tamamlanmış oluyor. Hiç oruç tutamıyorsak, fidye verecek konumdaysak, o zaman fidye vermekle yine oruç tutmuş hükmünde oluyoruz. O da çünkü Yüce Allah'ın verdiği bir ruhsattır. Veri tükebbirullahi alâ mehedâk. Cenab-ı Hakk'ın size gösterdiği şekilde onu yüceltmenizi Allah murad eder, ister. Ve aleyküm teşkürün. Umulur ki siz şükredersiniz. Ya Rabbi bana sağlık verdin, mal mülk verdin, yiyeceğimiz var. Sahur yemeği yiyebiliyoruz, iftar edebiliyoruz. Nimetlerine şükür olsun manasında. Bütün bu ibadetleri yapma imkanını da bulabildiğimiz zaman Allah'a şükretmemiz isteniyor. Hemen devamında sanki tabi Ramazan ayıyla bağlantılı gibi, asıl duaların tabi kabul edildiği, Kadir Gecesi gibi çok değerli gecelerin de bulunduğu böyle bir ayla bağlantılı günlerden bahsederken ve idâ seleke ibadî. Ey Habibim, sana kullarım anni beni sorarlar. Benimle ilgili soru sorarlar. Cenab-ı Hak nedir, nasıldır, affedici midir manasında benimle ilgili soru soranlara şöyle cevap ver. Yani bize Rabbimizi anlat diye soranlara beni şöyle tanıt diyor Cenab-ı Hak. Beni onlara şöyle tanıt. Nasıl? Fenni karibün. Şüphesiz ben çok yakınım, yakınlarındayım. Ücibü daveti da'i, dua eden duasına icabet ederim, cevap veririm anında. Yani siz dua ettiğiniz anda, ki oruç bir dua halidir. Ramazan'ın bütünü bir dua halidir. Bir teravih namazları, Ramazan'daki o hareketlilikler, bütün ayı sanki içine alan güzel dua halleridir. O bütün dua halini, oruç hallerini ben görüyorum, biliyorum ve buna cevap veririm. Bunu kabul ederim buyuruyor Cenab-ı Hak. İzâ de'ânî, bana dua ettiği zaman, eder etmez. Kulum bana dua ettiği anda ben ona cevap veririm. Onun yanında, çok yakınındayım ve ona cevap veririm. Evet, yine Bakara suresindeki başka bir ayet-i kerimede Nesabüla Fedkürünî edkürüküm meşkürûlî ve lâ tekfirûn buyurulmuş mesela. Fedkürünî, beni zikrediniz, anınız. Edkürüküm, ben de sizi zikredeyim. Yani beni zikrettiğiniz anda ben de sizi zikrederim, anarım. O anda ben sizin yanınızda olurum ve size cevap veririm. Kulum beni zikrediyor, beni anıyor, bana ibadet ediyor, benim için oruç tutuyor manasında. O anda onu bilirim, görürüm ve ecrini de veririm şeklinde. Anlık mesele. Yani dua ettiğimiz anda Cenab-ı Hak bizim yanımızda hazır ve nazır ve duamızı işittiğini ve kabul ettiğini haber veriyor. Felyestecibü, öyleyse onlar da müminler bana icabet etsinler, dualarıma yapsınlar, katılsınlar. Ve yümünü bir bana iman etsinler. La lehum yaşudun, böylece olgunlaşırlar, kamil imana ererler, halis bir kul olurlar bu sayede buyruluyor. Ayet-i kerimeler devam ediyor yine Ramazan'la bağlantılı. 187. ayet-i kerimede Bakara suresinde Uhulle leküm leylete siyamir refethü ilâ nisâikum. Sizin için Ramazan gecelerinde hanımlarınızla refet hali, yani onlarla cinsel ilişkiye girmeniz helal kılındı. Şimdi bazı sahabiler Ramazan ayı boyunca demişler, hanımlarımızla ayrı kalmamız gerekir. Gündüz madem oruçluyken hanımlarımızdan ayrı kalıyoruz, gece kısmı da buna dahildir gibi düşünenler olmuş. Dolayısıyla gece hanımlarından ayrı kalmaya başlamışlar Ramazan ayında. Fakat bazı sahabelerde açık hüküm bulunmadığı için, yani oruç sadece gündüz kısmında var, gece oruç olmadığına göre hanımımızla beraber olabiliriz diye onu o şekilde kabul edenler de olmuş ve tereddüde düşmüşler. İşte onun üzerine bu ayet, gelen ayet-i kerimede Ramazan ayında kısaca gece kısmında yani hanımlarınızla bir araya gelebilirsiniz şeklinde izin verilmiş. Hünne libâsün lekum ve entün libâsün lehünne. Onlar hanımlarınız sizin için bir libas, elbisedir, elbise gibidir ve siz de onlar için bir elbise gibisiniz. Yani bir çeşit hayat sırrını saklayan diyelim. Cinsel konularda, diğer konularda karı koca adeta birbirinin elbisesi gibi, bir örtü gibi yani. Bir bütünlük teşkil eder, mahremiyetleri olur. Dışarıda açıklayamayacakları sırları olur kendi aralarında. Dolayısıyla bir çeşit elbise gibidirler. Bu elbiseyi kaldırıvermek, yani bir kadının evde olan biteni, kocasıyla olan ilgili işlerini orada burada anlatmaya kalkması, o elbiseyi açmak oluyor aslında. Erkeğin de hanımıyla ilgili hallerini orada burada dile getirmesi, söylenmeyecek şeyleri, açıklamaması gereken şeyleri açıklamaya kalkışması sanki elbiseyi çıkarması, bununla ilgili örtüyü kaldırması gibi değerlendiriliyor. Yani bir çeşit karı koca arasındaki sırlar karı koca arasında kalır ve dışarıda mahrem sayılan konular açıklanmaz buyuruluyor. Evet, felâne bâşirûne, şimdi onlarla mübaşirette bulunabilirsiniz Ramazan gecelerinde yani. Vebtegû mâ ketaballâhu leküm. Şimdi vekülü veşrebû hattâ yetebeyyene leküm haytûr. Vekülü veşrebû, yiyiniz içiniz. Gece kısmında yiyiniz içiniz Ramazan günü. Ne zamana kadar? Hatta yetebeyne lekümül haytul ebyedü minel haytul esvedi minel fecr. Sabah şafak söküp beyaz ipliğin siyah iplikten ayrıldığı, yani gündüz diyebileceğimiz gece karanlığı sona erip gündüz aydınlığının meydana geldi şafak dediğimiz, fecr-i sadık diye ifade ettiğimiz imsak vaktine kadar yiyiniz içiniz. İmsak vaktine, gece kısmında. Tüm etemus siyame ilerleyil. Ondan sonra orucu geceye kadar tamamlayınız. İlerleyil ifadesi var. Aslında güneş batıncaya kadar buyurulmamış burada. Geceye kadar, ki gece ne zaman başlar? Güneş batınca başlar. Güneş doğdu ve güneş battı diyelim. Gündüz kısmı oluyor. Gece kısmı dediğimiz zaman güneş battığı andan itibaren gece kısmı başlıyor. Orucunuzu o zamana kadar tamamlayınız. Bu arada وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَاَنْ تُمَا عَكُفِ فِي الْمَسَاجِدِ. Mescitlerde itikafa girdiğiniz durumda hanımlarınızla yine cinsel ilişkiye girmeyiniz. İtikaftayken. Yani 3 gün, 5 gün, 10 gün gibi mesela. Peygamber Efendimizin Ramazan ayının genellikle son 10 gününde itikafa çekildiği Mescid-i Nebevi'de biliniyor. Sahabelerden de itikafa girenler var. Sünnet olarak malum, hatta sünnet-i kifaye de deniyor. Bu tavsiye ediliyor. Dolayısıyla itikafta olduğunuz sırada hanımlarınızdan sanki oruçlu gibi gece kısmında da hanımlarınıza yaklaşmayınız. İtikaftayken buyruluyor. Tilke hududullah. Bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Fela takrabuha. Bunlara yaklaşmayınız. Demek ki Ramazan ayı içinde itikafa çekildiğimiz takdirde bununla ilgili kurallara da uyunuz. Bunlar Allah'ın belirlediği sınırlardır. Bunlara yaklaşmayınız. Kederki yübünullah ve ayatihi linnâs. Allah insanlara ayetlerini bu şekilde açıklamaktadır. Lâllehum yettekûn. Umulur ki onlar sakınırlar. Yani Allah'a karşı gelmekten sakınırlar. Bu sayede, oruç sayesinde feyiz ve bereket kazanırlar buyuruluyor. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.